Kitabın adı Dokuz Oda Cinayetleri. Yazarı Ayşe Erbulak. 9. Ayrım. 5. Bölüm. Geçmişin Bir Sırrı. 50 yıl önce. Kendini bildi bileli hep birlikte oyunlar oynadığı halasının kızına daha çocukken aşık olmuştu. Bunu fark eden aileler o zamanın koşullarını da göze alıp hemen kızı evlendirmişlerdi. Hala dayı çocukları evlenemezdi, çocukları sakat olurdu diye. Aşık olduğu kız ailesinin zoruyla başkasıyla evlendirilince hayata, kadınlara, ailesine küstü Hikmet Sönmez. Kimsenin yüzünü görmek, kimseyle konuşmak istemiyordu. Sadece ailesine değil, kendine bile tahammülü yoktu. Aklında sadece hala kızı vardı. Tek isteği, Emel'i onunla birlikte olmaktı. Genel eve gidip kadınlarla sevişiyor ama ona yetmiyordu. Kendine, kabına sığamaz olunca uzak diyarlara gitmeye karar verdi. Çevresinde o güne kadar tanıdığı kimsenin yüzünü görmek, konuşmak istemiyordu. Derin aşkı onu yiyip bitirmişti. En iyisinin gemilerle başka sulara, başka ülkelere açılmak olduğuna karar verdi. Şansı da yaver gidince uzun yol gemilerinde iş buldu. Her işi yaptı. Baktı ki amelelikle olmuyor, memlekete geri dönüp mekanik okuyup tekrar gitti uzaklara. Ama hala kızının hayali onda hep kaldı. Gencecik, güzel kız, istemediği bir adamla evlenip çoluk çocuğa karışıp, hatta biraz da çirkinleşip hantallaştığı halde Hikmet'in aklında hep taze ve diri olarak kaldı. Gemilerde çalışırken dünyanın her yerine gitti. Günlerce denizde gittikten sonra varacakları limana geldiklerinde neredeyse tüm mürettebat kendini o şehrin genel evlerinde çalışan fahişelerin kollarına atarlardı. O kadınlar onları beklerdi zaten. "Sevişmediğim millette kadın kalmadı," derdi eve döndüğünde kahvedeki arkadaşlarına. Uzak doğuda seksin her türlüsünü yaşadı ve işin kötüsü ufak tefek, daha vücutlarında ergenlik kılları bile bitmemiş körpe kızlardan, hatta oğlan çocuklarından hoşlanır olmuştu. O küçücük bedenler onun çırılçıplak vücudunun üstünde bir kelebek gibi dolandıklarında zevkten çıldırırdı. Memlekete her döndüğünde ailesi, "Hadi artık yaşın geçiyor, evlen, bak şurada şu kız var, çok temiz aile kızı," gibi cümleler kurduğunda verdiği tek cevap vardı: kısmet. Evlenmek istemiyordu ama baba olmayı da hayal eder olmuştu. Sonunda ona gösterilen genç kızlardan birini beğendi. Fazla uzatmadan sözle nişanı birlikte yapıp yeni bir sefere çıkmadan evlendiler Aynur'la. Daha gerdek gecesi karısından hoşlanmadı. Sekse dair hiçbir deneyimi olmayan kızcağız gelinliğiyle yatakta otururken tir tir titriyordu. Belli ki o da pek istemeden evlenmişti Denizci Hikmet'le. "Evi var, parası var, sana iyi bakar. Hem sefere bir gider, 6 ay gelmez. O zaman içinde sen de kendi evinin kadını olur, başını dinlersin. Seferden geldiğinde üstünde 3-5 kere gider gelir. Sonra sen onu banyoya sokar, yıkarsın, tekrar gider. Ne var bunda? Ne aşkından bahsediyorsun? Aşk geçer gider, hem belki bir de çocuğunuz olur. Yavruna bakarken seneler geçer gider, rahat yaşarsın. Bak dikkat et, yaşın geçiyor. Sonra kimse almaz seni ha," demişlerdi etrafındaki büyükleri. O da çaresiz kabul etmişti. Gerdek gecesi her ikisi için de kötü geçti. Her türlü fantaziye alışmış Hikmet, hiçbir şey bilmeyen Aynur'un üstüne çıktı. Kızın "acıyor, dur biraz" itirazlarını dinlemeden birleşmeyi gerçekleştirdi. Boşaldı ve kendini yatağın diğer ucuna attı ve gaz çıkartarak uyumaya başladı. Evli tanıdıklarından dinlediği aşk, birleşme hiç de hayal ettiği gibi gerçekleşmeyen Aynur, bacak aralarındaki kendi kanıyla karışmış beyaz sıvıdan iğrenerek buz gibi banyoda temizlendi. Sonra da yatağın bir ucuna ilişip ağlayarak uyuduğunda sabah olmuştu. Gözüne giren güneş ışığıyla uyanan Hikmet, bir gece önce ne yaptıysa onu gene tekrarladı. Yırtılan zardan halen kan gelmesi hoşuna gitti. Bir kadının daha ilk erkeği olmuştu. Bu onun ilk bakiresi değildi ama en keyiflisi de olamazdı. Hikmet memleketinde düğün izni nedeniyle 15 gün kalıp tekrar denize açıldı. Daha o haftadan itibaren karısının yanı sıra başka kadınları altına almaya başlamıştı. 6 ay sonra döndüğünde karısını hamile buldu. "Oğlum olacak," diye sevindiyse de bebeği daha doğumda kaybettiler. Daha karısı lohusayken sevişti. "Gitmeden karnına bebek koymak lazım," dedi Aynur'un gözyaşlarını aldırmadan. Zavallı Aynur, hem bebeğini kaybetmenin derin acısı hem de aslında zevk alması için yaratılmış vücudunun en ücra derinliğindeki acıya dayanamamış ağlıyordu. Ama bu Hikmet'i hiç etkilememişti. Aynen dediği gibi sefere gidip döndüğünde karısını hamile buldu. Ama bebek dayanıksızdı. Bir gün sonra öldü. Sonraki yıllarda bir bebekleri daha oldu ve o da diğer ikisi gibi doğumda öldü. Doktorun tüm karşı çıkmalarına rağmen Aynur bir kere daha hamile kaldı. Bir evlat sahibi olmayı Hikmet'ten çok daha fazla istiyordu. En büyük düşü anne olmaktı. Adam seferdeyken bebeğine bakacağı, yıkayacağı, öpüp okşayacağı, sevebileceği ve günü geldiğinde onun tarafından sevileceği bir evlat için yanıp tutuşuyordu. Her türlü hocaya gitti. Eyüp Sultan'a her hafta dua etti, adaklar adadı. Ama olmadı, olmadı. Dördüncü bebeğine hamileyken doktor, ''Dua et, bu bebek yaşasın. Yoksa bir daha hamile kalırsan artık bebek değil sen ölürsün.'' demişti. Kocasının onu boşayacağını düşündü ama Hikmet'in aklında bu yoktu. İstanbul'a geldiğinde evinde bir hizmetçi varmış gibi davranıyordu. Aynur onun hiçbir şeyini eksik etmiyordu. Dördüncü bebekleri doğmak üzereyken ileri mahallelerden tanıdığı bir ebe kadın geldi kapısına. Bir bebek vardı, amcasının tecavüz ettiği bir kızın bebeğiydi. Asla bakamazdı, ailesine bir şey dememişti. El altından ona yuva arıyorlardı. Eğer evde doğum yaparsa o bebeği de getirecekti ve nüfusa ikiz bebek doğurdu olarak geçecekti. Aynur önce bu riski almaya cesaret edemedi ama sonra peki dedi. Kim bilir, belki de Allah bana muhtaç bir bebeğe bakmamı istiyor diye düşünüp tamam dedi. Her şeyi planladığı gibi oldu. Doğumu evde ebe kadına yaptırttı. Bu kez Aynur ve Hikmet'in bir kız bebekleri oldu. Yanına da diğer bebeği koydular. İkizlerim oldu dedi tüm mahalleye ama sevinci çok sürmedi. Bir hafta geçtikten sonra kendi bebeği diğer üç bebek gibi ölünce Aynur elinde kendine ait olmayan bir kızla kalıverdi. Sadece ebe kadın ve Aynur'un sırrı çok geçmeden Hikmet'in uyuduğunu sandıkları bir zamanda aralarında geçen konuşmayı duyan kocası tarafından ortaya çıkartılınca kızılca kıyamet koptu. Önce kadını kemeriyle çok fena dövdü, sonra bebeği alıp sokağa atmakla tehdit etti. Aynur kocasının ayaklarına kapanıp, ''Yapma, yalvarırım yapma, artık benim başka çocuğum olmaz. Bak Allah yolladı bunu bize, sevaptır, hem ikimizin nüfusunda duruyor, büyütürüz, sevaptır.'' dedi. Gülis koydular bebeğin adını. Sonraki 12 yıl sorunsuz geçti. Hikmet senede en fazla 2 defa evine geldi. Gülis Aynur'un ikilemleri içinde büyüdü. Bazen çok seviyor, çok sarılıyordu. Bazen de bu Allah'ın belası geldi diye, Allah benim evladımı aldı diye kıza kötü davranıyordu. Aynur'la Hikmet boşanmadılar. Boşanmadılar ama hiçbir zamanda aralarında bir ilişki olmadı. Hikmet'in emekliliğine yakın topraktan girip aldığı Silivri'deki site içinde bir villaya taşındılar. Güliz'in okulu tatil olduğunda gider, açılmak üzereyken dönerlerdi. Mazbut ailelerin oturduğu bir site olmasına rağmen pek kimseyle görüşmezlerdi. Orta yaşlarını geçen Hikmet, sefere daha az çıkar olmuştu. Karısıyla arasında en ufak bir diyalog olmadığı gibi Güliz'le de yoktu. Güliz'in biyolojik anne ve babası ufak tefek olacaktı ki kız da çok kavruk kalmış, serpilememişti. 13 yaşına geldiğinde Aynur'un alışverişte Hikmet'in de evde olduğu bir gün yazlıktayken banyoya girmişti kız. Bacak aralarından kan geldiğini görünce çok korkmuş, küçük bir çığlık atmıştı. Kızın sesini duyan Hikmet aniden banyoya girmiş ve gördüğü manzara karşısında nutku tutulmuştu. Karşısında süt gibi beyaz vücuduyla elleri edep yerinde, dizlerine kadar suyla beraber pembe kanlar akan evlatlığı duruyordu. Kız şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırıp, ''Çıplağım, lütfen çıkar mısınız baba?'' dedi fısıltıdan daha sessiz bir ses tonuyla. Hikmet kızın bedenine büyülenmiş gibi bakıyordu. Memeleri daha yeni açmış tomurcuk gibiydi. Onları emme isteği dayanılmaz bir hal aldı aniden. Kapıyı kapatıp içeri girdi. ''Evladım, ben senin babanım. Utanma benden. Ne oldu, neden bağırdın?'' diye sorarken sesi titriyor, erkeklik organının sertleşmesine engel olamıyordu. Şu anda kızı yere yatırıp banyoda sahip olmak için can atıyordu. İki adımda kızın yanına gitti. Kız konuşamaz haldeydi. Güliz'den gelen temiz sabun kokusuyla arzuları durdurulamaz hale gelmişti. Tek eliyle kızın ıslak saçlarını tutarken diğer elini kanın çıktığı kaynağa adeta daldırdı. Dudakları da kızın tek memesine doğru uzanmıştı ki Güliz çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Bunun üzerine Hikmet kıza sussun diye bir tokat attı ve aynı anda banyo kapısından içeri Aynur girdi. ''Ben bir şey yapmadım. Kızcağız çığlık atınca banyoya girdim, başına bir şey geldi diye. Baktım aybaşı kanaması var, adettendir diye bir tokat akşettim. Sen de o sırada içeri girdin. Ne var bunda kızacak anlamadım.'' dedi hiç sevmediği karısına ve ardından çıktı gitti evden. Bir hafta geri gelmedi. Gençliğinden beri tanıdığı fahişe kadınların evlerine gitti. İçti, sarhoş oldu, kızını alamadı, iki kadınla birlikte sevişti. Ama ne yaptıysa hayalinden Güliz'i silemedi. Kesinlikle kıza sahip olması gerekiyordu. Aslında karısından korkmazdı. Bir an karısını boşayıp kızla evlenmeyi bile düşündü. O zaman sefere filan çıkmaz, her gece Güliz'le sevişirdi. Kızın bedeni tıpkı uzak doğuda gördüğü, onu azdıran, kudurtan küçük bakirelere benziyordu. Kızla evlenmek iyi fikirdi ama kız onun nüfusundaydı. Yok, bu benim kızım değil, evlatlık bu dese suç işlemiş olurdu. Şimdilik yapabileceği tek şey karısını boşayıp sokağa atmakla korkutup kızın bedenine sahip olmaktı. Sonrasına bakacaktı elbette. Tekrar yazlığa döndüğünde her zaman olduğu gibi ne kızın ne de Aynur'un yüzüne bakmadı. Rakı sofrasını kurdurttu, yemeğini yedi. Güliz etrafında dolaştıkça birazdan yapacaklarını düşündü. Düşününce iştahı kabardı. Artık bu saatten sonra namludan çıkmış bir mermi gibiydi. Kimse o mermiyi tabancaya geri yerleştiremezdi. Gece olup herkes yattıktan sonra sessizce Güliz'in odasına girdi ve bir fare hareketliliğinde 3 adımda kızın yatağının yanına gelip tek eliyle ağzını kapattı. Diğer eliyle de sus işareti yaptı ve fısıltıyla ''Benim güzel kızım, sakın sesini çıkartma. Babacığın sana bugüne kadar yaşamadığın zevkleri yaşatacak.'' derken boşta kalan elini pikenin altından kızın vücudunda dolaştırmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan kızcağız debelenmeye başlayınca elini kızdan çekip okkalı bir tokat attı. ''Direnme sakın, yoksa öldürürüm seni. Hem seni hem anneni. Ne diyorsam onu yapacaksın. Birazdan elimi ağzından çekeceğim ve hiç ses çıkartmayacaksın, tamam mı?'' dedi. Kızın gözleri öylece ona bakıyordu. Bir tokat daha atıp eliyle kızın ağzına bastırıp ''Sana söylüyorum, cevap ver, tamam mı?'' dedi. Güliz çaresiz gözlerini 2-3 kez kapatıp açtı. Hikmet de ''Hah, şöyle, aferin. İtiraz etmezsen sen kârlı çıkarsın, uçururum seni.'' dedi ve kendi pijamasını donuyla birlikte çıkartmaya başlarken kızın ağzından çektiği eliyle geceliğini adeta yırtarak çıkarttı. Sabah olduğunda kanlı yatak çarşaflarının içinde Güliz sessizce ağlıyordu. Hiçbir şeyden habersiz odaya giren Aynur kızı öyle görünce ne olduğunu anlamak için sordu. ''Aybaşı oldum, çok karnım ağrıyor.'' dedi Güliz. Saf bir kadın olan Aynur'un durumu anlaması uzun zaman aldı. Önce kıza kinlendi. Bile isteye yapıyor sandı baştan. Bu nedenle kötü davranmaya başladı. Yazlıkta millet denize girerken ona ev işi yaptırıyordu. Ortaokulu bitirince okuldan aldı. Başka erkek çocuklarla da oynaşsın istemiyordu. Yavaş yavaş kendi elini eteğini ev işlerinden de çekti. Her işi kıza yaptırır oldu. Daha genç kız olamadan yaşlı bir kadın oluvermişti Güliz. Aynur kocasıyla hiçbir zaman yüzleşmedi. Aradan geçen 30 yılı aşkın zamanda Hikmet kıza defalarca tecavüz etti. Hayatı çekilmez hale geldiği halde bunu kabullenmişti Güliz. Kimselere anlatamadı derdini. Yalnız bir keresinde kışlıkta hem kayınbiraderi hem de oğlu polis olan bir kadın kızdaki tuhaflığı en azından babasının kötü davrandığını fark edip eğer kabul ederse polise gidebileceğini söylemişti. Bu fikir önce aklına yatsa da sonrasında vazgeçmişti. Ama kadın işin peşini bırakmamış, bu sefer de Aynur'la konuşup onları tehdit etmişti. ''Güliz'e kötü davranıyorsunuz. Sizi oğluma söyleyeceğim. Polis o.'' dediğinde Aynur kadının ayaklarına kapanmış, bu yaştan sonra hiçbir şey yapamayacağını, böyle gelmiş böyle gideceğini belirtmişti. Sonra da kadına asıl hikayeyi anlatmıştı. Aynur da yasalara karşı gelmiş, kendi doğurmadığı çocuğu nüfusuna almıştı. Kaderine razı gelmişti. İşin peşini bırakmak istemeyen komşu kadın ne yazık ki hastalanıp kısa süre içinde ölmüştü. Ama ölmeden oğluna hikayeyi anlatmıştı. Genç bir polis olan oğluysa günlük eline gelen suç dosyaları arasında kaybolmuş, bu konuyla ilgilenememişti. Aradan yıllar geçip de Hikmet yaşlı bir adam, Aynur da yaşlı bir kadın olduğunda Güniz de onların yanında kalmıştı. Başına gelenler nedeniyle biraz da yarım akıllı olmuştu. Çok malları yoktu ama öldüklerinde her şey Güliz'e kalacaktı. Bu da bir kışlık, bir yazlık, bankada biraz para ve tabii ki babasından kalacak olan emekli maaşıydı. Evlatlık olduğunu kendi bile bilmezken yazlıktaki bir iki komşu Aynur'un çok hastalandığı bir zaman onun kendi itirafı sonucu öğrenmişlerdi. Kan lazım olmuştu da Güliz veremeyince Aynur itiraf etmek zorunda kalmıştı. Ama iyileştikten sonra iki komşusuna da yalvarıp bu sırrı mezara götürmeleri gerektiğini söylemiş, bu saatten sonra gerçek ortaya çıksa ne olacak ki, kimseye faydası olmaz demişti. Artık hem yazları hem de sonbaharları yazlıkta geçirir olmuşlardı. Sadece ağır kış aylarında İstanbul'da kalmaya başladılar. Hala pek kimseyle görüşmezlerdi. Güliz de ev işlerinden vakit buldukça günde sadece bir saat denize girer, eve döndüğünde de Aynur'un asık suratı ve iş emirleriyle karşılaşır olurdu. İki villa ötedeki eve kimlerin geldiğini bilmiyorlardı. Ama iki villa ötedekiler onların kim olduğunu çok iyi biliyordu. Görevleri o iki kötü insanı ortadan kaldırmaktı. Hatta öyle kusursuz olmalıydı ki her şey, bedenleri de bulunmamalıydı. Talimat öyleydi. Plan yapmaları da gerekmemişti. Ne yapacakları ve nasıl yapacakları bir askeri mangaya emir verilir gibi anlatılmıştı. Çok kolay olacak, merak etmeyin, tereyağından kıl çeker gibi geçecek, demişti karşıdaki ses. Sabah olduğunda önce evin banyosunu her milimetre karesini kapatacakmış gibi kalın naylonlarla kapladılar. Görevleri gereği arkalarında iz bırakmamak için böyle yaptılar. Sadece gözlerini açıkta bırakan sıvı geçirmez naylon tulumları kimlerin giyeceğini daha önce kararlaştırmışlardı. Üç erkek giyecekti. Banu, hadi tüm kıyafetlerinizi çıkartın, çırılçıplak kalıp öyle giyin. Biz geri geldiğimizde de gözlüklerinizi takarsınız, dedi. Emine ve Zerrin arabaya gidip tekerlekli iskemleleri alıp oturdular. İkisi tekerlekli iskemlede dört kadın önce site içinde dolaştılar. Gerçi fotoğraflar üstünde çalıştıklarından evlerin yerlerini ve denize mesafelerini gayet iyi biliyorlardı. Sonra herkesin denizde olduğu, evin artık orta yaşa gelmiş kızının da yüzmeye gittiği saatte hedefteki evin kapısını çaldılar. 70'li yaşlarının sonlarında asık suratlı iki yaşlı açtı kapıyı. Emine, Zerrin, Banu ve Mine karşılarında güler yüzle duruyorlardı. ''Merhaba, biz yeni komşularız, size kahve içmeye geldik.'' dediler. Ama karşılarında duran ev sahiplerinin bundan memnun olmadığını hemen anladılar. Zaten öyle olacağını da biliyorlardı. Kadın olanı ''Şimdi müsait değiliz, yarın gelseniz çok iyi olur.'' diyecekken dört kadın da içeri girip ellerindeki spreyi iki yaşlının yüzüne püskürttüler. Spreyin içindeki özel gazın etkisiyle sersemleyen Aynur ve Hikmet'e köpekleri bayıltan iğne yaptılar. Her ikisini de tekerlekli iskemlelere oturtup geldikleri villaya kimse görmeden geri döndüler. Baygın haldeki ihtiyarları yukarı daha önce naylonla kapladıkları banyoya taşıdılar. Kadını çıkartmak kolay olmuştu ama adamda zorlandılar. Bundan sonra yaptıklarıysa herhangi bir korku filmi izlerken bile bakamayacakları cinstendi. Hikmet ve Aynur Sönmez çifti daha ayılamadan hiç tanımadıkları 7 kişi tarafından öldürüldüler. Çiftin cansız bedenleri büyükbaş hayvanların kıyma haline getirildiği makinede öğütüldükten sonra kedi ve köpek mamalarıyla ufak ufak karıştırılıp sahilde başıboş hayvanlara dağıtıldı. Her iki cesetten tamamen kurtulmaları 15 gün sürdü. Bu süre içinde durmadan çalıştılar. Aralarında neredeyse hiç konuşmadılar. Denizden eve gelen Güliz, anne ve babasının evde olmayışına şaşırdı. Genelde ikisinden biri evde olurdu, daha çok da annesi. Babasının küçüklüğünden beri uzun gidişlerine alışmıştı ama annesi genelde hep evde olurdu. Sadece bir kez uzunca bir süre hastanede kalmıştı. Kan vermişlerdi annesine. Eve gelip yemek hazırladı. Beklemekten sıkılıp uyudu. Ertesi sabah evde kimsenin olmamasına şaşırdı. O gün de gelmedi ne annesi ne babası. Doğduğundan beri hep birlikte olduklarından etrafında annesinin olmaması durumunda ne yapacağını bilemedi. Aslında babasının da olmaması tuhaftı. Son yıllarda her ikisi de hep evde olurdu ve hep ona emrederlerdi. Gülis, mutfaktan su getir. Gülis, evi temizle, iyi temizle. Gülis, çamaşır yıka. Gülis, ütü yap. Gülis, çabuk gel. Gülis, bakkala git. Gülis, çok oyalanma. Gülis, televizyon izleme, toz al. Gülis, kitap okuma gel, sırtımı of. Gülis, nerede kaldın Allah'ın belası? Gülis, yatağıma gel. Gülis, memelerini aç. Gülis, odama çık, soyun, beni bekle. Gülis, bıktım senden. Gülis, aç bacaklarını. Gülis, kasma kendini. Gülis, ver babana kendini. Gülis, orospusun sen, ahlaksızsın sen. Gülis, markete git. Son 48 saattir ilk kez bu cümleleri duymadan yaşamak garipti ama çok da güzeldi onun için. Yemek yapmadı önceleri, dolaptan atıştırdı. Anne ve babasını merak ediyordu ama geri gelmelerini de istemiyordu. Sanki böyle mutluydu. Peki ya bir daha gelmezlerse diye içinden geçirdi. Bunu düşünmek bile onu mutlu etmişti. Annesinin cüzdanından para alıp alışverişe gitti. Etraftaki esnaf onun tek başına alışverişe gelmesine hiç şaşırmadı. Zaten hep o yapardı bu işleri. Esnafın bilmediği ise annesinin cüzdanından para aldığı olmuştu. Yastık altındaki cüzdanından verirdi paraları hep Güliz'e ve evlatlığı bunun yerini bilmez sanırdı. Oysa o bunu hep bilirdi ama bilmezden gelirdi. Hayatı konuşmamakla geçmişti. Acaba nereye gitmişlerdi? Belki de onu terk etmişlerdi diye sorular sordu kendi kendine. En sonunda polise haber vermesi gerektiğini düşündü ve polisi aradı. Ailem kayboldu, evde yoklar dedi. Ondan sonrası çorap söküğü gibi geldi. Eve polisler doluştu. Bir dolu sorular sordular. Hepsine doğru cevaplar verdi. Polis yaşlı çiftin kaybolduğuna pek inanmadı. Bir akraba ziyaretine gittiklerine, kızın da kafasının karışık olduğu için günleri karıştırdığına inandılar. Her ikisini de fotoğraflarını alıp gittiler. Karşılarında yetişkin, 40'lı yaşlarında bir kadın vardı. Belli ki bir zamanlar güzelmiş ama yıllar biraz yıpratmış diye düşünmüştü gelen polisler. Tam gideceklerken biri dönüp, ''Daha önce söylemiştiniz ama ne zaman kaybolduklarını fark ettiniz?'' diye sordu. Güliz tek yalanını hep bu soru karşısında söyledi ve o yalanı hiç değiştirmedi. ''Bugün denizden geldikten sonra olmadıklarını görünce panikledim. Bana haber vermeden hiçbir yere gitmezler.'' dedi. Oysa tam 2 hafta olmuştu. Polis etrafta ve çevre evlerde ufak soruşturma yaptı ama kimse bir şey görmemişti. Zaten 2 villa ötede oturanlar yoktu. Geçen hafta kira kontratları bitmiş gitmişlerdi. Ay Koleji'nin sınıf arkadaşları evlerine döneli 2 gün olmuştu. Kızın polisi aramaması çok iyi olmuştu. ''Acaba ne dedi?'' Daha doğrusu ne zaman bildirecek diye sordu Emine. Mine pek konuşmuyordu. Kamil aracı kullanmaya devam ederken, belki de bildirdi bizim haberimiz yok dediyse de Demir onun sözünü kesti. Sanmıyorum, o zaman siteye polis dolardı. Sahilde kedi ve köpek mamalarını dağıtırken hiç konuşmalara şahit olmadım. Güliz de kıyıya gelip denize girerken gayet normal davranıyordu dedi. Banu ayağa kalktı, iri gözlerini açarak hepsine birden sordu. ''Acaba bu kız söylemedi mi polise?'' dedi. Herkes birbirine baktı. Omuz silkti 1-2 tanesi. Hepsinin de aynı şeyi düşündüğü çok belliydi. Tahminlerine göre kız anne ve babasının kayıp haberini verdiğinde soruşturma için gelen polislere verecek cevapları vardı. Evi arayacaklarını zannetmiyorlardı ama eğer arasalar bile banyoyu yıkayıp tertemiz yapmışlardı. Onlar sadece kısa tatil yapmaya gelmiş 7 arkadaştılar. Tabii hayvansever arkadaşlar. Ne zaman başıboş sokak hayvanları görseler yemek verirlerdi. Banu'ya cevap Nezih'ten geldi. Artık düşünün ne acı çektiriyorlarmış ki kız evde ailesi olmadan oturuyor ve hiç sesini çıkartmıyor. Tabii bu bizim işimize yaradı. En azından bizim işimiz bitti ve evlerimize dönüyoruz. Kimse gelip soru filan sormayacak dedi. Zerrin başını kocasının omuzuna koymuştu. hüzünlü bir ses rengiyle konuşmaya başladı. Arkadaşlar, bu benim yapacağım son vukuattı. Artık pes ediyorum. Sinirlerim laçka oldu. Bir adamı suya atmak neyse ama iki yaşlı çifti öldürüp, kesip parçalara ayırdıktan sonra kıyma yapıp, köpek mamalarına karıştırıp hayvanlara her gün dağıtmak çok feci bir şey. Emine, beni affet. Ben artık yokum. İnanın polise gitmeye razıyım. Yeter ki bitsin artık, dedi. Bundan sonrasında araçta müthiş bir sessizlik oldu. Kimse bir daha konuşmadı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 124. Devamı 10. ayrımda.